Ayrım 4.
Endüstri üretiminin ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Bir örnek verelim. Kaçmaz çorap çoktan beri bulunmuş olup bütün kadınların ihtiyacını gayet iyi karşılamaktadır. Ancak piyasaya sürülürse çok az çorap satılacaktır. Bu durumda sürüm ve buna bağlı olarak işverenin kârı düşeceği için kaçmaz çorap ya da uzun süre dayanacak çorap üretilmez. Aksine alıcıların ihtiyaçları reklam aracılığıyla az sayıdaki kapitalistin kâr ihtiyacına uyacak biçimde yönlendirilir. Bu örnekte özel kâra dayalı kapitalist üretim tarzının kitlelerin çıkarlarına nasıl ters düştüğü anlaşılmaktadır. Toplumsal zenginlik burada aynı anda iki kez israf edilmektedir. İlk olarak az ama kaliteli yerine birçok kötü mal üretilmektedir. İkincisi alıcıyı yönlendirmek için yapılan reklamların masrafları vardır. Bunlara ek olarak bir de ambalaj harcamaları söz konusudur. Bugün ambalaj yine kazanç sağlayan ama toplumsal zenginliği bu arada boşa harcayan bir işleve sahiptir. 1967'de Federal Almanya'da 9,2 milyar marklık ambalaj malzemesi üretilmiş ve atılmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde endüstri alanında yönetici görevi olan Leon Kelly 1960'da şunları söylüyordu. Mallar yeteri derecede çabuk kullanılıp eskimezse fabrikaların işi olmaz, insanlar da işsiz kalır. Bu cümlenin ifade ettiği anlam gün gibi açıktır. Bugün üretim kapasitelerinin büyük bir bölümü sadece dayanıksız mal üretimiyle uğraştırılmaktadır. Daha doğrusu akılcı bir ekonomik düzende üretim kapasitelerini, işçileri, makineleri, fabrikaların çeşitli bölümlerini, arsaları böyle üretim alanlarından çekip eğitim ve sosyal harcamalar gibi başka alanlara aktarmak ya da iş saatini büyük ölçüde kısaltmak mümkün olabilecektir. Savurganlığı toplumsal zenginliğin insani ihtiyaçları karşılamayan malların üretilmesinde kullanılması diye tanımlarsak, silahlanma harcamalarını da bu çerçeve içine almak zorundayız. Federal Almanya'da bunun için her yıl harcanan 22 milyar markın üzerindeki miktarı rasyonel bir ekonomi düzeninde başka amaçlar için kullanmak mümkündür. Kâra dayalı nedenlerden dolayı bunun gerçekleşmediğini daha önce belirtmiştik. Bize muhalif olanlar dev boyutlara ulaşan bu sermaye imhasını haklı çıkarmak için çeşitli gerekçeler ileri sürmektedirler. İşverenlerin kârıyla birlikte toplumsal zenginliğin de arttığına ve bundan bütün toplumun yararlandığına dikkati çekiyorlar. Bir de saçma sapan malların üretiminin durdurulması halinde işsizliğin başlayacağını söyleyerek tehditte bulunuyorlar. Bütün bu tür karşılıklar yalnızca kapitalist ekonomi sistemi içinde haklıdır. Sistemin dışındaki bir noktadan bakıldığında böylece savunulmak istenen ekonomik düzen gibi bu gerekçeler de yine anlamsız olmaktadır. Plana dayalı sosyalist bir ekonomide toplumsal zenginliğin gelişmesinin engellenmemesinin nedeni özel kârın ortadan kalkmış olması değildir. Üretim için orada da bu kadar çok insan olduğu gibi yine bu kadar modern makineler bulunmaktadır. Üretimin denetim altına alınması ve bütün otomasyon imkanlarından sonuna kadar yararlanılmasıyla toplumsal zenginlik çok daha hızlı artabilmektedir. Sosyalist ekonomide insanın emek gücünün ucuz bir kar kaynağı olarak kullanılması artık söz konusu olmadığı için işsizlik sorunu gündemde yoktur. Bu nedenle çalışma zamanı büyük ölçüde kısaltılabileceği gibi emek gücü de çok daha anlamlı sektörlerde, örneğin sosyal alanda seferber edilebilir. Yükselen işveren kârının sonuçta bütün toplumun yararına olduğu iddiası kapitalist ülkelerin sosyal gerçekliği karşısında geçerlilik taşımıyor. Örneğin Amerikan ev bütçelerinin tam üçte biri sağlık konusunda asgari imkanlarla bir parça insan onuruna yakışan bir varoluşu bile güvence altına alamayan gelirlerle yaşamaktadır. Amerika Birleşik Devletleri'nde aşağı tabakaların beşte birinde bir ailenin yıllık ortalama geliri 1958'de 1460 doları bulmuştur. Bu satın alma gücüne çevrilerek hesaplanırsa ayda ortalama 300 mark kadar ediyor. Dünyanın en zengin ülkesindeki bu inanılmaz fakirlik bir süredir bilinmektedir. Daha az bilinen ekonomik mucizenin yarattığı kendi ülkemizdeki fakirliktir. Bu konuda bir alıntı yapalım. Sosyal ankete göre, sosyal anket profesörlerden oluşan bir komisyonun Federal Alman hükümetinin isteği üzerine 1966'da yaptığı bir araştırma. 1962 Taksim 63'te aşağı yukarı 710 bin çok nüfuslu özel ev bütçesi vardı. Çiftçiler hariç bunlara dahil olan 1 milyon 700 bin kadar kişinin aylık geliri 300 marktan daha azdı. 5 ya da daha çok kişilik 522 bin ev bütçesini oluşturan 350 bin kadar insanın net geliri de 300 ile 600 mark arasında değişmekteydi. İşçi emekli sigortasında ortalama emekli aylıkları 1965'te sigortalılar için 199 mark, dullar için 152 mark ve yetimler için 73 markı bulmaktaydı. Bu rakamlar böylece sosyal yardım belirlemelerinin bir hayli altında kalmıştır. İşçi emekli aylıklarından yararlanan 6 milyona yakın kişinin büyük bir bölümü, anlaşıldığına göre resmi asgari geçinme düzeyinin altında gelir sahibi olmuştur. Bu sayılarda dikkate alınması gereken nokta, bir emekli aylığıyla çoğu kez birden çok kişinin yaşamak zorunda olmasıdır. Bu sayılar 1962 ve 1963 yıllarıyla ilgilidir. Ancak bugüne kadar bunların büyük ölçüde değiştiği söylenemez. 1969 yılında Rheinland-Pfalz eyaletinde yapılan bir araştırmanın D-DAM, Federal Almanya'da Sermaye Çıkarları ve Toplum Görevleri, aynı yer 5/1970, ortaya koyduğuna göre bu eyalette yaşayan 65'ten yukarı yaşlıların %12,7'si 200 marktan daha az bir aylık gelire sahiptir. %32'si ayda 300 marktan az bir gelirle geçinmek zorundadır. Bu yaşlı insanların %49,7'si tamamen yalnız ve güvenilir bir yardımdan uzak yaşamaktadır. Bu sayılar karşısında Federal Almanya'da yılda 4000'in üzerinde yaşlı insanın intihar etmesi sürpriz olmuyor. Bu insanlar üretim sürecinden ayrıldıktan sonra toplumun kendilerini terk ettiği yalnızlık ve sıkıntıdan kurtulmak için canlarına kıymışlardır. Sadece özel kârı hedef almış bir toplum için bu tür önemsiz vakalar ister istemez olacaktır. Bir toplum bütün bireylerinin ihtiyaçlarını mümkün olan en iyi biçimde karşılamaya değil de bir azınlığın kâr sağlamasına yöneldiği ve buna göre organize olduğu zaman birey insan olarak değerini kaybetmektedir. Onun tek önemli değeri kazancın azamiye çıkarılması için gayret gösterme anlamında sömürülebilir olmasıdır. Bu uğurda kullanılacak durumda olmayan kimsenin bu sistem açısından işlevi yoktur ve var olma hakkına da sahip değildir aslında. Görüyoruz ki ücretli emekle sermaye arasındaki çelişkinin içinde insanın insan tarafından sömürülmesi ve insanlıktan çıkarılması yer almaktadır. Bu sömürüsüz ve baskısız yeni bir toplumun yaratılması için var olan tarihi imkana karşı sermayenin bağımsızlaşmış egemenliği altında durmadan uygulanmak zorunda kalınan bir süreçtir. Serpilip gelişmiş üretim güçleri dolayısıyla bu özgür toplumu kurma imkanı bugün reel olarak vardır. Bu imkan bize sömürü ve baskının bütün psişik etkileriyle yalnızca insanlık dışı değil, aynı zamanda gereksiz olduğunu da göstermektedir. Kapitalist sistem egemenliğini güvence altına almak için daha mükemmel yollar bulmak zorundadır. Ne var ki çelişki de böylece otomatik olarak keskinleşir. 2. Kapitalist egemenlik ilişkileri. A. Egemenlik ilişkilerinin ekonomik ilişkilerden doğması. Nispeten az sayıda kapitalist, üretim araçlarındaki özel mülkiyetlerine dayanarak toplumsal üretim üzerinde bütünsel bir emredici yetkiye sahip olur. Neyin ne kadar üretileceğini onlar belirler. İşçilerin işe alınmalarını ya da işten çıkarılmalarını onlar belirler. İşçinin ne zaman ve ne kadar çalışması gerektiğini belirleyen yine onlardır. Yani ücretli emekle sermaye arasındaki temel çelişkide çok aşırı bir egemenlik ilişkisi kurulmuştur. Az sayıda özel mülk sahibi büyük bir işçi kitlesine egemendir. Gerçi her bir işçinin kaderi çoğu kez tek bir kapitaliste bağlı değildir. İşçi iş yerini değiştirebilir. Ne var ki yeni fabrikada da emek gücünü kapitaliste satacaktır. Çünkü o emek gücünü satarak yaşamaktadır. Yani bütün olarak kapitalistler sınıfına bağımlıdır. Seçim hakkı yoktur. Kendini sömürtmek zorundadır. Bu nedenle kapitalist egemenlik küçük bir özel mülk sahipleri kesiminin büyük bir işçi kitlesi üzerinde kurduğu kaçınılması mümkün olmayan egemenlik demektir. Bu egemenlik acımasız ve radikal olur. Yoksa binlerce işçi öyle kolayca sokağa bırakılamaz. Yoksa kendi ihtiyaçları karşılanmadan kalırken işçiler lüks üretimden planlı dayanıksız mal çıkarmaya kadar bir yığın saçma iş yapmaz. Yoksa çoktandır makinelerin halledebileceği işler bugün hala insanlar tarafından yapılmaz. Bütün patentlerin %70-90'ı kullanılmamakta ve büyük konsernlerin çekmecelerinde kaybolmaktadır. Ücretli emekle sermaye, toplumsal olarak üretici işçilerle özel mülk sahipleri arasındaki bu ilişki, kapitalist toplumun en temel ve en genel egemenlik ilişkisidir. Bu ilişki yabancı emek gücünün ve yabancı emek ürününün mülk edinilmesi sayesinde salt ekonomik olarak belirlenmektedir. Bu ilişkinin gizemli ya da doğal insani hiçbir yanı yoktur aslında. Ayrıca modern endüstri toplumu için tipik olmayıp yalnızca kapitalist toplum için tipiktir. Özel mülkiyetle ayakta durur ve onunla yıkılır. Ekonomik egemenlik ilişkisi politik, askeri, hukuki, pedagojik vesaire gibi ekonomi dışı egemenlik garantilerinden ibaret her şeyi kapsayan bir sistem sayesinde derinleşmekte, tamamlanmakta ve güvence altına alınmaktadır. Ekonomik egemenlik de ancak bu yolla engellere çarpmadan işleyebilmektedir. Bütün toplumsal kuruluşlarda insanların insanlar üzerindeki egemenliği geçerli olmakta, sabitleştirilmiş hiyerarşiler ve emre dayalı bağlantılar halinde elle tutulur hale gelmekte ve tam anlamıyla kurumlaşmaktadır. Egemenlik ilişkileri daha ilk çocukluk yıllarında anne ve babanın yanında çocuk yuvalarında kafalara sokulmaya başlamakta, sonra okulun, yurdun, fabrikanın, devlet dairesinin, üniversitenin vesaire otoriter yapılarında cilalanıp mükemmelleştirilmektedir. Otoriter okul ve iş yeri yönetmelikleri çırağı mutlak bir suskunlukla yükümlü kılan eğitim sözleşmeleri, sadakat zorunluluğunu içeren meslek yeminleri, boyun eğme ve saygı göstermeyi emreden bir ahlak yasası, bütün bunlar kapitalist egemenlik garantisinin gereklerine tam olarak uymaktadır. Görüldüğü gibi kapitalist toplum zorunlu olarak otoriter bir toplumdur. İnsanlar arası ilişkilerin kurumsallaşmış egemenlik ilişkileri aracılığıyla belirlendiği bir toplumdur. Toplumumuzun otoriter yapısının önemli bir belirtisi de egemenlik altındakilerin yaşama ve çalışma alanlarında kendi geleceklerini belirleme bir yana gerçek anlamda yönetime katılma haklarının bile olmayışıdır. Var olan yönetime katılma toplantılarına iyice bakarsak bunların demokratik görünümlü kaba komikliklerden başka bir şey olmadığını anlarız. Bu kurullarda olanlar egemenlik ilişkilerini ortadan kaldırmaya değil, üstünü kapamaya yarar. Orta öğretimde bize yönetime katılma diye sunulan nedir örneğin? Yönetime katılmak amacıyla kurulan öğrenci organlarının adları Öğrenci Yönetim Temsilciliği, SMW, Öğrenci Meclisi ya da Öğrenci Konseyi'dir. Bunlara kısa bir süredir bir de Öğrenci Katılım Kurulu eklenmiştir. Daha içeriklerine bakmadan bu organlara ait tüzüklerdeki bir gariplik dikkati çekmektedir. Bu tüzükler ancak okul yönetimi tarafından onaylanırsa, yani yönetim izin verirse yürürlüğe girmektedir. İçerik olarak da öğrencilerin karar verme yetkileri, teneffüslerin düzenlenmesi, okul eğlenceleri, boş zamanlardaki toplantıların organize edilmesi gibi noktaları çoğu kez aşamamaktadır. SMW tüzüklerinde aşağıdakilere benzeyen cümlelere çok sık rastlarız. SMW özellikle iyi bir okul ve sınıf birlikteliği için çalışmalı. Okul düzeninin bu düzeni kim kurdu? Kurallara uygun biçimde işlemesi yönünde çaba sarf etmelidir. SMW ayrıca okul için küçük yönetim görevlerini kendi başına üstlenebilmeli, okuldaki toplantıların düzenlenmesine katılmalı, öğrenciler için kendi toplantılarını organize etmeli, onları bu yönde teşvik etmeli, diğer okullarla ilişkilerin gelişmesi için gayret göstermeli, okul kitaplığının yönetimine katılmalı, başka çalışmalarının yanı sıra bir öğrenci dergisi çıkararak topluluk duygusunun gelişmesine katkıda bulunmalıdır. Bunlardan başka SMW gelen istek ve önerileri okul yönetimine ve öğretmenlere iletmek ve uygunsuz durumlara dikkati çekmekle yükümlüdür. Bu cümleler Mannheim'deki bir lisenin SMW tüzüğünden alınmıştır. Yönetime katılma fabrikalarda da daha iyi bir görünüm arz etmiyor. Buralarda en önemli yönetime katılma organı iş yeri temsilciliğidir. Onun iş yerindeki pozisyonu, görevleri ve yetkileri iş yeri yönetmeliğinde bir esasa bağlanmıştır. İş yeri yönetmelik yasasının 49. maddesinde şöyle denir örneğin. İşveren ve iş yeri temsilciliği kamunun yararını göz önüne alarak iş yerinin ve buradaki iş görenlerin iyiliği için birlikte çalışmak zorundadır. Peki ücretli işçilerle özel mülk sahiplerinin çıkarları birbirine zıt ve uzlaşmaz ise o zaman ne olacak? 49. maddenin formüle edilmesine elbette hiçbir işçi katılmamıştır. Çünkü burada sanki uzlaşmaz karşıtlıklar yokmuş ve sanki sınıflı toplumda her iki tarafı da aynı biçimde ilgilendiren bir kamu yararı olurmuş gibi yazılmıştır. Aynı yasanın başka maddelerine bakalım. Oralarda da göreceğiz ki iş yeri temsilciliği, işçiler tarafından kendi çıkarlarının temsilcisi bir kurul olarak pek değerlendirilemeyecek bir tür özel komisyon durumundadır çoğu kez. İş yeri temsilciliğinin oturumları kapalıdır. Madde 30. Belli konuşma saatleri vardır. Madde 38. Ketum olma yükümlülüğünü taşır. Madde 55. Ve genellikle de beyaz yakalı kimselerden oluşmuştur. Bu nedenle kolaylıkla tamamen değişik bir meslek modeli olarak görünür. İşçilerin onu her zaman kendilerinin çıkarlarını savunan bir temsilcilik olarak görmemesi şaşırtıcı olmadığı gibi buradaki kimselerin sık sık işverenlerden rüşvet alması da bir mucize değildir. Tabii şunu işverenler iyi bilirler. Şimdiye kadarki haliyle iş yerlerinde uygulanan yönetime katılma, işçilerin yönetime katılması değildir. Ve işverenler ekonominin gerçek anlamda demokratikleştirilmesine hiçbir zaman izin veremezler. Kendileri yönetime katılmaya karşı yoğun bir propaganda uygulamaktadırlar. Burada onların yayın organlarından alıntısı çok yapılmış bir cümleyi hatırlayalım. Ekonominin demokratikleştirilmesi okulların, kışlaların ve hapishanelerin demokratikleştirilmesi kadar saçmadır. B. Korkunun kaynağı olarak egemenlik ilişkileri. Ekonomik temelin egemenlik ilişkisini insanların genel ve asıl ilişkisi haline getirdiği bir toplumda bu bağlar insanlar arasında esas olarak emir veren ve emir alan rollerinde gerçekleşmektedir. Kapitalist toplumdaki bu rol paylaşımı çok uzun süreden beri yerine oturmuş durumdadır. Bu roller o kadar tabii hale gelmiştir ki insanların çoğunluğu için değiştirilemez bir doğa yasası gibidir. Söz konusu roller herhangi bir zorluk çıkmadan ve genellikle de bilinçsizce oynanmaktadır. İnsana özgü süsler, nezaket, iyi bir atmosfer, şefin cana yakınlığı birçok kimse için bu egemenlik ilişkisinde kötü bir şey görmeyi tamamen imkansız hale sokmuştur. Rollerden ibaret bu oyunun gerçek karakteri ancak emir altındaki kişinin emir veren karşısında boyun eğmeyi kabul etmeyerek rolünü yerine getirmediği zaman ortaya çıkar. Tabii kurallara böylesine bir ters düşmenin sonucu da herhangi bir biçimde cezalandırılmaktır. Egemenlik ilişkileri sürdürülecekse kuralları çiğneyenlerin cezalandırılması tarihi bakımdan zorunludur. Çünkü insan gönüllü olarak boyun eğmez, haklarından ve ihtiyaçlarının karşılanmasından gönüllü olarak vazgeçmez. Onu var olan egemenlik ilişkilerine uymaya götüren tek gerekçe dıştan gelen zorun baskısıdır. Bu eskiden böyle olmuştur, şimdi de böyledir. Zor da korkuyu doğurmaktadır. Bu durumda egemenlik ilişkisiyle korku arasındaki bağlantı gayet basitleşmektedir. Egemenlik ilişkileri ancak dıştan uygulanan zor yoluyla yürütülebilmektedir. Zor da korku üretir. Böyle bir formüle derhal bazı itirazlar ve sorular gelecektir. Örneğin bugün genel olarak verilen cezalar artık o kadar sert değil. Buna rağmen insanlar egemenlik ilişkileriyle uyum sağlıyorlar. Bunu gerçekten dıştan gelecek zorun korkusuyla mı yapıyorlar? Ya da nevrotik korkunun, örneğin yataktaki korkunun dış zorla ne ilgisi var? Bu tür sorular egemenlik ilişkilerinin zor ve korku arasındaki bağlantının yukarıdaki formülden çok daha karmaşık olduğunu göstermektedir. Bunun için söz konusu bağlamı daha ayrıntılı açıklamak gerekiyor. Egemenlik ilişkilerinin yalnızca dıştan gelen zorla ayakta tutulabildiği doğrudur. Ne var ki zorun türü ve boyutları sabit kalmayıp egemenlik sisteminin yerine oturduğu, olgunlaştığı ve inceldiği ölçüde değişmektedir. Bu tarihi sürecin başında uygulanan zor sert ve acımasız olmak durumundaydı. Baskıya karşı direnen işçiler işten çıkarılmış, hapse atılmış, dövülmüş ve öldürülmüştür. Bu yolla baskı altındaki insanlarda belirgin bir reel korku yaratılmıştır. Bunlar açlığa, işkenceye ve ölüme karşı duydukları korkudan dolayı kapitalist egemenlik ilişkileriyle uyum sağlamışlardır. Yani reel korkuları bu insanları uyum sağlamaya yönelten motor olmuştur. Korkularının yeteri kadar büyük olması için zorunlu olarak sert cezalar verilmiştir. Bu bağlamı şu formülle ifade edebiliriz. Zor, reel korku, uyum sağlama. Bir egemenlik sistemi, egemenlik ne kadar sürtüşmesiz ve fark ettirmeden uygulanırsa o kadar iyi işler. Öyleyse dıştan gelen ve acımasız zorun yerine daha kolay ve daha demokratik egemenlik araçlarının kullanılması her egemenlik sistemi için çekici olmak durumundadır. Bu ilgiyi yukarıda anlatılmış olan psikolojik mekanizma karşılamaktadır. Başlangıçtaki reel korku bu mekanizma sayesinde irrasyonel, nevrotik korkuya dönüşmektedir. Bu dönüşüm ne kadar çok olursa sistem o kadar kolaylıkla açık zordan vazgeçebilir. Bu dönüşümdeki belirleyici mekanizma geriye itme ile birlikte bakınız bölüm 1, üst benin oluşturulmasıdır. Her egemenlik ilişkisinde baskı altındaki birey çıkarlarının bir bölümünden ya da psikolojik olarak ifade edersek ihtiyaçlarının bir bölümünün karşılanmasından vazgeçmek zorundadır. Bu bölüm egemenlerin çıkarlarıyla çatışmaya girmiştir ve daha başlangıçta dış zor yoluyla baskı altına alınmalıdır. Reel korku böylece doğmaktadır. Dıştan uygulanan zor sırasında birey zamanla bu zoru içselleştirecek. Yani yasaklanmış ihtiyaçlarını cezaya ve korkuya uğramamak için şimdi artık kendisinde bastırarak yasak olanı bir daha yapmayacak hale gelecektir. İç baskının en mükemmel biçimi geriye itme ve bastırmadır. İnsanın kendi yasaklanmış ihtiyaçları bilinçaltına itilerek bilinç düzeyinde artık algılanmayacak duruma sokulur ve böylece egemenlerle korku uyandıracak bir çatışmaya yol açmazlar. Ancak bilinçsizce sürekli bir korku kaynağı olarak etkilerini devam ettirirler. Bu durumda korku kaynağı dıştan içe doğru yer değiştirmiştir. Bilinçli ihtiyaçlarla toplumsal zor arasındaki çatışma, şimdi bilinçsiz ihtiyaçlarla içselleştirilmiş zor arasındaki çatışmaya dönüşmüştür. Reel korkudan, yani dış zordan duyulan korkudan ortaya ne çıkmıştır? Geriye itilmiş ihtiyaçlar bilinçaltında bütün ilksel ceza korkusuyla yüklü olarak kalmaktadır. Normal olarak bu korkunun düzeltilmesi artık mümkün değildir. Çünkü geriye itmeyle dış zorla olan reel çatışmadan kaçınılmaktadır ve birey çatışma durumunda dıştan gelecek cezanın hala eskisi gibi sert olup olmayacağını ya da egemenlik sisteminin belki de daha liberalleştiğini anlayacak halde değildir. Bu nedenle egemenlik sistemi bilinçsizce anlaşılacak ve onun sanki eskiden olduğu gibi aynı cezalandırma yetkisini ve aynı acımasızlığı sürdürdüğü sanılacaktır. Bilinç altında gerçekten bu tür gelişmelerin olduğunu, bireyin kendisine baskı uygulayanlarla reel bir çatışmaya girdiği zaman gösterdiği tepkiden anlıyoruz. Çoğu kez görülen durumlar ter basması, kuvvetli kalp çarpıntısı ve titremedir. Örneğin bir memurun şefinin odasına girerken, bir öğrencinin profesörün görüşme saatine giderken ya da bir çırağın ustasının yanına çağrıldığı zaman kendini gösteren korku çoğu kez sadece gerçekten reel bir tehlikeyle açıklanamaz. Bu korku irrasyonel ve nevrotiktir. Reel korku gibi bir dış tehlikeden değil, içteki korku kaynağından, yani geriye itilmiş ihtiyaçlardan ve içselleştirilmiş zordan ileri gelir. Kapitalist egemenlik ilişkileri içinde bir insanın hayatında en güçlü geriye itme ve bastırma ne zaman olmaktadır? Psikoanaliz bu soruya gayet açık bir cevap veriyor. Çocuklukta. Ekonomik egemenlik ilişkisi toplumun bütün alanlarında olduğu gibi ailede de kendini yeniden üretmektedir. Anne ve babalar duydukları zoru çocuklarına aktarmaktadırlar. Bunun ötesinde kapitalist eğitim sistemi ana babayı, çocukları, yani özel mülkleri üzerinde topyekün bir egemenlik zoru uygulamakla yasal olarak görevlendirmiştir. Çocuğun ihtiyaçları hareket etme dürtüsü, cinsellik saldırıda bulunma vesaire, kısa süre içinde kendisinin reel cezalar ve tehditler biçiminde yaşadığı ana baba zoruyla çatışmaya girmektedir. Çocuk büyük ölçüde reel korku geliştirir. Bu korkudan kurtulabilmek için de yasaklanmış ihtiyaçlarını bastırır. Ana babanın zorunu ve yasaklarını kendi üst beninde içselleştirir. Ne var ki bastırılmış ihtiyaçlar iç korku kaynağı olarak bilinçaltında etkilerini sürdürürler. İnsan böylece önce çocuk sonra da yetişkin olarak bastırılmış bilinçsiz ihtiyaçları nedeniyle çevresiyle durmadan saklı bir çatışma halinde yaşar.